Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam kadın beyni ve erkek beyni farklı mı? Bu soruya cevap aramaya çalışacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Kemal Türker ile. Kemal Türker hocamız Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi. Hoş geldiniz diyoruz hocamıza. Şimdi bir kere bu konu çok spekülasyona açık bir öyle. Konu, magazine açık bir konu.
Evet, evet.
O yüzden kesinlikle. Önce herhalde şunu vurgulamak gerekiyor ki zaten adı üzerinde bir bilim programı bu. Tamamen bilimsel bulgular üzerinden konuşacağız ki o bilimsel bulguların ne kadar bilimsel olduğu da problem biraz aslında. Onu sizin ağzınızdan da dinleyeceğiz.
Gerçekten de şöyle böyle yani. Burada elde ettiğimiz, daha doğrusu elimizde olan bilgi, kadın ve erkek beyni hakkında olan bilgi son derece yetersiz bence. Birkaç yayından geliyor ve gerçekten de belki 15-20 sene sonra bu konuda bayağı bir çalışma yapıldığı zaman çok daha fazla ve değişik bilgiler elde etmiş olabiliriz. Yaptığımız çalışmalar genellikle beş duyuyla ilgili olan çalışmalar, yani beyinden ziyade dışarıda neler oluyor, kadın ve erkek beş duyusu arasında bir fark var mı, onlar üzerinde daha çok. Onlar daha bir bakıma inanılabilir sonuçlar beyindeki farklılıklardan ziyade.
Yani kısacası buradaki bizim vereceğimiz yapılmış deneyler, yapılmış çalışmalar, bunların hepsi aslında daha bitmemiş, daha ucu kesinlikle. Açık çalışmalar olduğunu söyleyip bu çekinceyi en baştan koyup...
Kesinlikle. Yani burada söyleyeceğimiz hiçbir şey, yani bu budur şeklinde değil. Yani kadın beyni budur, erkek beyni budur şeklinde değil. Sadece yapmak istediğimiz bu konuda biraz fikir geliştirmesini sağlamak dinleyicilerimiz arasında. Yani kendilerini sorgulamaları. Bu konuyu kendilerinin araştırmaları. Yani bir parça biz spekülasyona açık bazı şeyler belki söyleyebiliriz. Ama ancak demek istediğimiz şu ki, beyindeki olan farklılıklar henüz bitmiş değil, çalışılmış değil. Sadece çok az sayıdaki deneylerden geliyor, kaynaklanıyor.
Şimdi en basitinden başlarsak, kadın ve erkek beyni arasında fizyolojik ve biyolojik olarak nasıl farklar var? Ne kadar benziyorlar, ne kadar farklılar?
Şimdi o zaman önce doğumdan başlamamız lazım. Yani doğumun üçüncü ayına kadar herkes dişi. Bütün beyinler dişi ve insanlar dişi. Onun için zaten memelerimiz var örneğin, erkekte de kadında da. Yani üçüncü aydan itibaren testislerin gelişmesi ve testosteron, erkek bebeklerde testosteron verilmesiyle, kana geçmesiyle birlikte beyin formatlanıyor deniyor. Formatlanıyor deniyor ve erkek beyni o zaman oluşmaya başlıyor. Tabii hiçbir şey olmazsa kadın beyni devam ediyor. Tabii onlarda da bir parça testosteron var. O da genellikle böbrek üstü bezinden kaynaklanan testosteron. Fakat seviyeleri farklı olabilir. Yani testosteron seviyesi dişi bir cenini erkek beyinli yapabilir veya erkek bir cenini dişi beyinli yapabilir. Yani bütün mesele burada testosteron seviyesi deniyor. Deniyor diyorum gene. Yani bu son derece ispatlanmış, bulunmuş bir şey de değil.
Yani şunu doğru mu anladım? Yani fizyolojik olarak erkek olmasına rağmen beyinsel olarak kadın olabilir birisi veya tam tersi.
Evet, aynen. Yani XY kromozomu sayesinde erkek olabilir fakat testosteron salınımı az olduğu için belki de dişi beyni oluşabilir kişide veya testosteron seviyesi son derece az olan kişilerde. Diğer taraftan da dişi yapısında fakat testosteron seviyesi yüksekse o da erkek beyinli dişi olabilir. Ama bunlar genellikle dediğim gibi hala spekülatif seviyede olan iddialar. Fakat bildiğimiz şey şu ki, gerçekten kadında gerçekten bir doğal üstünlük var. Dişide, hayvanlarda olsun, insanlarda olsun bir doğal üstünlük var. O da nereden kaynaklanıyor? Çünkü rahimde oluşan cenillerin yüz dişkisine karşı 140 şey var, erkek cenil var. Fakat doğum sırasında bu 100'e 106'ya düşüyor. Yani birçok erkek cenin kaybediliyor düşüklerle vesaire. Doğumda bile doğumdan sonraki ölümlerde bile erkekler daha fazla. Dolayısıyla tabiat bir bakıma bunu 50-50, %50-50'ye çekiyor sonuçta. Erkeklerin, kadının bir bakıma doğal üstünlüğü neden kaynaklanabilir? Çünkü kadına 9 ay hamile kalacak, çok daha iyi ve güvenilir bir sistemi olması lazım. Bu bakımdan deniyor. Yani gene iddia edilen şey o ki uzun gebelik ve uzun bakım için kadının daha kuvvetli olması gerekiyor. Bu da yani doğum sırasında bile kendisini gösteriyor.
Peki mesela erkek beyni zannediyorum biraz daha büyük kütle olarak.
Evet. Kütle olarak ama... %10 daha büyük olduğu ileri sürülüyor. Kadın beyninde ama %12 daha fazla nöron olduğu, nöronların daha sıkı bir araya geldiği, korteks dediğimiz kısmın biraz daha kalın olduğu kadında iddia ediliyor. Gene bunlar birer ikişer çalışmalar yani çok böyle üzerinde olacak çalışmalar değil.
Yani şey bizim gibi uzman olmayanlar için şimdi nöron sayısı daha fazla kütlesi daha küçük ama nöron sayısı daha fazla. Dolayısıyla daha da yoğun nöron.
Aynen. Daha ilişkileri göre. Daha sık, hızlı olabilir.
Yani bu kulağa bizim gibi uzmanı olmayanlar için kulağa hoş geliyor. İyi bir şeymiş gibi geliyor da ne demek bu? Yani nöronun fazla olması ne anlama geliyor?
Esasında orada bazı çekincelerim var. Çünkü şöyle, çünkü nöronlar birbirine yaklaştıkça bir bakıma hata yapma olasılıkları da artıyor. Yani çünkü aralarındaki liflerin incelmesi gerekiyor. Zaten liflerin üzerindeki iyon kanallarının sayısı azalıyor o zaman. Ve onların hata yapma olasılığı, zaten o iyon kanalları çok gevşek kanallar. O kanallar sayısı da azalınca çok daha fazla hata yapmaya, yani o kadar... büyük bir avantaj olduğunu sanmıyorum. Ama tabii bu da spekülatif. Kesinlikle spekülatif. Yalnız bildiğimiz şey şu anda erkek beyninin biraz daha büyük ve kadın beyninde biraz daha fazla nöron olduğu diyebiliriz sadece. Yani bunu söyleyebiliriz. Kısımlar olarak yani hangileri daha fazla?
Başka ne farklar var?
İşte yapılan fMRI testleriyle, tabii o da o kadar güvenilirliği, o kadar tartışmalı esasında. Kadının frontal korteksinin, yani karar verme, planlama kısmının biraz daha büyük olduğu, corpus callosum'un büyük olduğu bayağı epey çalışmayla gösterilmiş durumda. Yani iki beyni birbirine bağlayan liflerin bulunduğu bölgenin daha kalın olduğu kadında gözüküyor. Yani iki beyin birbiriyle, iki beynin yarım küreleri birbiriyle daha fazla ilişki halinde erkeğe göre. Ondan sonra erkekte ise parietal korteks dediğimiz görsel, uzamsal, yani üç boyutlu düşünme kısmının biraz daha gelişkin olduğu ileri sürülüyor. Ve amigdala dediğimiz korkuya tepkinin olduğu, yani korku merkezimizin olduğu bölgenin daha büyük olduğu ileri sürülüyor.
Büyük olunca ne oluyor mesela? Daha büyük olması ne anlamı kadar?
Herhalde korkuyu daha ciddiye alıyorsunuz. Yani birkaç şeye bakmıştım orada. Korkulu olayları daha iyi hatırlıyor erkek. Korkulu olayları daha iyi hatırlıyor. Yani bir bakıma da belki de hani mağara devrinden bahsedersek belki çok fazla korkmuş, hayvanlar tarafından takip edilmiş. Dolayısıyla öyle bir şeyle karşılaşınca kaçmayı tercih ediyor. Yani korku bölgesi bayağı gelişmiş durumda. Ama onun dışında erkek beyninde daha fazla serotonin, mutluluk hormonu üretildiği ileri sürülüyor. Bunun da depresyon, bağımlılık, bağımlılığa yatkınlıkla ilişkili olup olmadığı sorgulanıyor. Yani beyinde sadece bu kadar 3-5 tane şey var, farklılık var gibi.
Peki
o da o kadar kesin değil.
Daha fazla mutluluk hormonu üretiyorsa nasıl depresyona da yatkın oluyor?
Depresyon değil o. Depresyona yatkınlığı yani korkudan bahsediyorsunuz değil mi?
Evet.
Korku... Yani korku bir bakıma sinmeye getiriyor erkekte. Yani korktuğu zaman belki sinebiliyor. Hani onu paylaşmaktansa, tartışmaktansa. Ama serotonin de belki de buna karşılık, belki de tabiatın bir lütfu. Yani daha mutlu olabiliyor. Yani tam tersi, bunun eksikliği tabii depresyon oluşturuyor. Erkekte bu fazla, kadında daha az deniyor. Yani %52 daha fazla serotonin üretiliyor erkek beyni. Tabi bildiğiniz gibi bağırsaklar da üretiyor serotonin ama işte kan beyin bariyerinden geçmiyor serotonin. Dolayısıyla beyinde üretilen daha önemli.
%52 de ciddi bir fark.
Ciddi bir fark, evet ciddi bir fark. Evet. Yani biz mutlu, basit, seksiz onların şeyler arasında. Tabii başında dediğim gibi beş duyuya daha kolay bakabiliyoruz. Çünkü bu dışarıda bir şey. Bunu ölçebiliriz, tartabiliriz. Yani örneğin görmede, işitmede farklılık var mı? Tat almada, kokuda farklılık var mı? Dokunmada farklılık var mı? Bunların hepsi ölçülebilecek şeyler.
Ve ölçülür,
ölçülmüş durumda. Örneğin görmede, bir kere genel olarak söylersem, erkek ve dişi olarak, kadın olarak şöyle bir baktığımızda, insan memeliler arasında bile göz akı olan tek hayvan. Yani bir bakıma baktığı yeri çok daha net görebiliyoruz. Hı hı. Diğer hayvanların kocaman bir şeyi var, göz bebeği. Nereye baktıkları belli değil. Kedide belki bir şey var, ortada bir kesin var. Ama nereye baktığı tam olarak belli değil. Çünkü bir göz akı yok. Yani, ama insanda var. Belki de bu karşılıklı iletişimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Yani birisini dinlerken ona baktığınızda o tam bir ilişki, karşılıklı bir diyaloğun başladığını gösterebiliyor. Siz benimle konuşurken ben şöyle etrafa baksam tabii çok daha farklı bir olay, değil mi? Onun için gözün akının olması çok önemli bir olay insanda. Kadında da var bu, erkekte de var tabii ki bildiğimiz gibi. Ancak kadındaki renk görme olayı çok farklı. Neredeyse iki misli daha iyi görüyor kadın renkleri. Niye daha iyi görüyor? Çünkü renk görme hücreleri, beyin retinada dediğimiz gözün arkasındaki tabakada ki hücreler X kromozomu ile ilgili. X kromozomu da erkeklerde bir tane, kadında iki tane. Dolayısıyla iki misli daha fazla renk görme hücreleri var. Dolayısıyla çok daha detaylı. Biz bir şeye kırmızı diyoruz, onlar kan kırmızı diyor. İşte mavi diyoruz, onlar gök mavisi. İşte yani çok daha fazla detaylı. Yani onlar demek biraz garibime gidiyor. Yani karşılıklı tartıştığımız için iki tarafı. Yani çok daha detaylı renkleri görebiliyorlar. Onun dışında görüş açıları çok avantajlı. Bu çok bilinen enteresan bir şey. Çünkü hem sağ sol hem yukarı aşağı şekilde kadın etrafını çok daha iyi görebiliyor. Yani periferi vision dediğimiz etrafı görme olasılığı çok daha geniş. Erkekte ise tünel görüntüsü gibi sadece önünü, hani belki de milyonlarca sene avlandığı için sadece ileriye baktığı için etrafı göremiyor. Belki de hani çorabını bulamaz derler de erkekler veya kravatını bulamaz. Hep ileriye baktığı için ama ilerideki bir şeyi görebiliyor. Etrafını pek göremiyor ama
ileriyi görebiliyor. Bizde doğuştan gelen bir at gözlüğü var, evet, gibi. Yani
at gözlüğü ama bu da işte çok İngiltere'de yapılan bir araştırmada erkek çocukların daha fazla trafik kazalarına uğradığını gösteriyor. Yani bir topu kaçıyor karşıya, hiçbir şey düşünmeden karşıya doğru koşuyor. Yolun karşısına doğru eziliyor. Kız çocuğu daha fazla etrafına bakabiliyor. Dolayısıyla erkeklerin riski daha fazla, yani trafik kazaları riski. Çocuklar da tabii, gelişkin ilerledikçe tabii onun ne yapması gerektiğini biliyor. Sağa bak, sola bak, karşıya geç vesaire. Ama aynı yaşa indir dediğinizde daha tehlikeli erkekte bu görüş açısı seviyesinde. Bakın yani beş duyuları bayağı inceleyebiliyoruz. Beynin katmanları gibi değil. Burada biraz daha fazla bilgi var. Renk görülüyor örneğin, erkekçe çok daha fazla kadına göre. Ondan sonra ama erkeklerin bir avantajı, hızlı değişen renkleri daha iyi görebiliyorlar. Belki de hani gene avlanmadan ileri gelen bir şey. Bir şey, bir hayvan koşmaya başladı şuradan, şuraya geldi. O rengin değişimini, renk farklarını daha iyi kestirebiliyor. Onun yanında örneğin işitmeden bahsedersek, işitme de kadında çok avantajlı. Örneğin kız bebek anne sesini tanıyor rahatlıkla. Kadın değişik tonları erkekten daha iyi algılayabiliyor. Aynı göz gibi, kulakta da avantajlılar. Duyma kaybı erkeklerde kadınlara göre 5 kat daha fazla. Dolayısıyla bayağı bu 5 duyu hakkında iki seks arasında bir ayrım yapabiliyoruz. Çünkü dışarıda bu ölçülebilir. Beyin gibi bir şey değil, kolup çıkarıp tartabileceğimiz bir şey değil. Evet, tat almada da durum aynı. Tat almada örneğin Danimarka'da yapılan bir araştırmada kız çocuklarının daha iyi tat aldıklarını ileri sürüyorlar. Ancak tat hücrelerine baktıklarında, dillerindeki tat hücrelerine baktıklarında eşit sayıda görüyorlar erkek çocuklarda ve kız çocuklarında. Öyleyse, o zaman nereden ileriye geliyor bu? Belki de onu algılamakta, belki daha üst merkezlerde bu alınan tadı daha iyi değerlendirme olabiliyor, deniyor. Gerçekten de onlarda %20 hatta numara bile vermişler. %20 daha iyi tat alabiliyorlar deniyor kız çocukları.
O da ciddi bir fark aslında.
Evet yani. Koku almaya şey yaparsak, koku almada gerçekten burada figürler biraz daha etkin. Ve kadında koku almanın, koku alma hücrelerinin, olfaktörü hücre dediğimiz %50 daha fazla olduğu ileri sürülüyor. İleri sürülüyor diyorum hep. Yani çünkü bunlar sadece birkaç çalışma.
Bu ölçülemiyor mu ne kadar oldu yani bununla ilgili bir şey? Çünkü bu daha yani konuştuğumuz başka konulara göre biraz daha objektif bir şey.
Ama gene de çünkü olfaktörü hücreler yani koku hücreleri hem burnun tepesinde var. Kokladığımız zaman, çektiğimiz zaman nefes oraya gidiyor ya. Ama esası tam şeyin arkasında, beynin altında oturuyor. Kocaman bir olfaktörü bulb denilen bir bölge var. Oraya çıkarıp ölçmeniz lazım. O da biraz zor. Ama ölçülen, işte burada söylenen %50 daha fazla olfaktörü nöron, yani koku alma nöronunun bulunduğu ileri sürülüyor. Tabii bu bir çalışma, sadece bir çalışma. Ama burada bile şöyle bir şey yapmışlar. Bir sürü fanilaya ter sürmüşler ve bunların üzerine değişik parfümler sıkmışlar. Ve kadınlara demişler bu parfümleri koklayın, içinde başka bir koku var mı? Bunların hepsi de, kadınların hemen hemen hepsi de bunun içerisinde bir ter kokusu da olduğunu fark ediyor. Erkeklerin sadece yarısı fark edebiliyor bunu, yarısı fark edemiyor. Dolayısıyla gerçekten de yapılan böyle basit gibi görünen deneyler bile koku almada da kadınların üstünlüğünü gösteriyor. Yani çok daha fazla detaylı kokuya hakim, görmeye hakim, duymaya hakim. Dolayısıyla bayağı bir yani bir bakıma doğal üstünlüğü dediğimiz, kadınların doğal üstünlüğü burada kendisini gösteriyor. Bir de dokunmadan bahsetmek istiyorum. Dokunma gerçekten çok önemli. Bu konuda yapılan deneylerde de maymunlarda yapılan bazı deneyler var. Yani dokunulan maymunlar daha mutlu, daha az depresyon ve hastalıklara yakalanma riskleri daha az. Erken ölümleri daha az dokunulan ve okşanan maymunlar. Tabii buradan atlayarak annelere de geçmek mümkün. Bebeklerini okşayan annelerin daha az hasta olma riski olduğu ileri sürülmüş. Daha az bağırsak problemleriyle karşılaştıkları ileri sürülmüş.
Neden olabilir bunun sebebi? Yani dokunmakla yani, bağırsak probleminin mesela ne gibi bir bağlantısı olabilir? Ya da daha...
Yani bu spekülatif olacak tabii ki. Yani dokunmanın verdiği bir
elektrik
şey...
Elektrik mi var?
Elektrik değil de hani oksitosin açığa çıkartabilir. Yani mutluluk hormonları açığa çıkartabilir. Yani bazı bölgeler bulundu örneğin sırtta, bunu tıp fakültesi derslerinde bunu bazen anlatıyorum. Sırt bölgesi örneğin hassas değil denir. Ama gerçekten de sırt bölgesindeki reseptörlerin, dokunma reseptörlerinin doğrudan beynin mutluluk merkezlerine gittiği gösteriliyor. Yani birisi sırtınıza şöyle hafifçe dokunduğunda biraz mutluluk şey hissedersiniz, kendinizi ona yakın hissedersiniz. Ama kolunuza dokunmasında o kadar hissetmeyebilirsiniz. Onun için hani sırtını sıvazlama olayı belki de çok önemli bir olay. Bunu yeni yeni keşfediyoruz. Yani bu 2-3 sene önce bulunan bir olay. Daha önce işte sırttaki dokunma hücreleri çok azdır, hiçbir işe yaramaz şeklindeyken, bakın bilim her seferinde, her sene yeni şeyler bularak bizim zihnimizi daha fazla ve daha fazla açıyor. Dolayısıyla onun için bir şeye bu böyledir deyip kestirip atmamak gerekiyor.
Ya o zaman mesela ben de spekülatif bir şey söyleyeyim o zaman. Mesela bu bizim gibi işte Akdeniz ya da Orta Doğu toplumlarında dokunmak da çok hayatın içerisinde olan bir şeydir. Gayet normal karşılanır ama mesela Kuzey Avrupa veya işte Batı toplumlarında mesela... Aynen. Pek hoş karşılanmayabilir sosyal hayatta. Evet, işte belki aile içerisinde belki ama sosyal hayatta değil mesela.
Onlar da işte şey deniyor, onlar da kedi köpek besleyerek belki de oradan hazırlıyorlar. Yani onları okşayarak gene aynı hissi alıyorlar deniyor.
Ki kedi köpek beslemek orada daha fazla mesela. Yani istersek böyle bir bağlantı kurabiliriz ama dediğim gibi.
Evet, hepsi spekülatif şey, evet, dediğiniz gibi gerçekten olur. De.
Şimdi gelin benim çok merak ettiğim bir şeye, altıncı his diye bir şey var mı?
Yani o da spekülatif. Yani her şey olduğu gibi o da spekülatif. Ama şöyle bir şeyin olduğu ileri sürülüyor. Yani konuştuğumuzda ileri sürülen o ki, yani %70'i neredeyse konuşmamızın vücut lisanı dediğimiz lisan. Yani yaptığımız şey, ellerimizin şekli. %20'si kadarı tonumuz, vurgularımız. Sadece %10'u kelimeler. Dolayısıyla kadında deniyor ki iki yarım küre, beynin iki yarım küresi arasındaki ilişki, corpus callosum dediğimiz ilişki çok daha gelişmiş olduğu için iki taraftaki bilgiyi birleştirerek bu vücut lisanını çok daha iyi okuyor deniyor. Deniyor diyorum gene. Yani gerçekten spekülatif. Ama yani belki de bu işin içerisinde bir gerçeklik payı da olabilir.
Yani altıncı his.
Altıncı his vardır, yoktur veya bir şey demek çok zor gerçekten. Yani bilimsel olarak çok zor. Hı hı. Spekülatif olarak diyebilirsiniz.
Empati konusu var bir de kadınlarla ilgili.
Tabii kadında şöyle bir Science magazininde çıkan bir yazı vardı. O dikkatimi çekti. Erkek ve kadınlara sorular soruluyor. Bir soru bankası şeklinde. Ve onların empatiye mi daha düşkün? Yani başkalarının duygularını anlamaya mı daha yatkın? Veya sistematik bir şekilde her şeyi doğru dürüst yapma, işte kitabını, kalemini belli bir yere koyma, masanın üzerinde örneğin, veya hayatlarını belli bir yön verme, her zaman kontrol altında tutma şeklinde diyebileceğimiz sistematik sorular da sorulmuş. Ve ondan sonra bakılmış ki kadınların çoğunluğu, hepsi diyemeyeceğim, çoğunluğu empatik grupta. Yani başkalarının düşüncelerine değer veren, onları anlayan grupta. Erkeklerin çoğunluğu, yine hepsi değil, sistematik grupta. Yani her şeyi bir sistemle yapan, düzenli yapmaya çalışan, son derece düzenli da olabilir. Fakat tabii ki iki grup arasında da karışmalar var. Yani sistematik kadınlar olduğu gibi empatik erkekler de var. Başında söylediğimiz gibi o formatlamadan dolayı oluşan olaylar da olabilir. Gene olabilir diyorum. Ondan sonra bir de şu bulunmuş, aşırı erkek denilen kısımda otistiklerin de olduğu ortaya çıkmış. Yani otistik grupta aşırı sistematik grubun içerisine düşmüş. Yani buradan ileri sürülen şey de, yani belki de otizmin de aşırı erkeklik şeyi, aşırı sistematiğin bir göstergesi olduğu.
Bunun testosteronla bir ilgisi var mı?
Burada ileri sürülen bir şey yok o makalede. Sadece bu test sonucunu çok değer verilen bir magazinde, Science magazinde yayınlamış olmaları. Onun için yani güvenilirliği biraz daha fazla bir şey. Yani bir bakıma otizmin aşırı erkeklik seviyesine çekilebileceğini söylüyor bu yazı. Tabii bir yazı, tek bir yazı bu. Bunu da tabii kanun şeklinde söylememize imkan yok. Kural şeklinde söylememize imkan yok. Bir de şu var tabii. Yani erkek ve kadın hani birlikte yaşadıklarında doğum anına doğru, doğuma doğru kadın tabii bir sürü hormonal değişiklikler var. Bebeği geliştirme, işte kendisini hazırlama bakımından. Ama bu sırada erkekte de değişiklikler olduğu ileri sürülüyor. Erkekte örneğin oksitosin, aşk hormonu dediğimiz oksitosin yavaş yavaş yükseliyor doğum anına yaklaştıkça. Niye yükseliyor? Çünkü o bebeğin bakıma ihtiyacı var. Çünkü memeliler arasında insan yavrusuna, daha doğrusu bebeğine bakanlar arasında sadece bu %6 civarında memeliler içerisinde. Diğer memeliler örneğin yavrusunu doğuruyor, yani memesinden sütünü emmesine gerekmesine karşın yürüyüp gidiyor hayvan. Hayvan arkasından koşturup yavrular memelere yakışmaya, kendileri çabalayarak. Yapamayanlar yapamıyor, yapanlar şey oluyor.
Hayatta kalıyor.
Ama insan da böyle değil. Erkek de kendisini hazırlıyor ona, kadın da tabii ki kendisini hazırlıyor. Dolayısıyla bir embriyo olarak doğuyor insan bebeği. Çünkü İki ayakla yürümeye başladığımızdan itibaren pelvisimiz, kalça kemiğimiz daraldığı için artık bebeğin büyümüş halde çıkmasına imkan yok. Embriyo olarak çıkıyor ve son derece bakıma muhtaç. Bunun için de zaten kadın tek başına bakması zor olacağı için birisinin bir şeyler getirmesi lazım iyileşinceye kadar kadın, bebeğe süt verinceye kadar. Dolayısıyla erkekte de bu şekilde bir hazırlık oluşturuyor tabiat. Yani erkekte bir bakıma hazırlık sırasında aşk hormonu dediğimiz oksitosin ortaya çıkıyor ve yavaş yavaş daha fazla bağlanmaya başlıyor. Bu bebeğin gelmesine hazır hale geliyor. Yani bakıma hazır hale geliyor. Aynı zamanda da testosteron seviyesi düşüyor. Erkekte testosteron seviyesi düşerek bir bakıma daha az agresif. Çünkü testosteron bir bakıma agresif nes oluşturan, agresifliği oluşturan bir hormon. Daha az agresif, daha az seks isteyen ama daha çok ilişkiye önem veren, o gelecek bebeğe hazır hale gelen kişi hale geliyor. Yani bu bakıma testosteron seviyesi düşüyor. Hatta deniyor ki erkekte birinci bebek doğduktan sonra düşen testosteron seviyesi hiçbir zaman eski haline dönmüyor. Yani bebek olmadan önceki eski haline dönmüyor.
Ben şimdi şurada şunu çok merak ettim. Şimdi doğuma yakın erkeğin testosteron seviyesi düşüyor. Doğuma bir nevi hazırlık yapıyor. Bunun fiziksel yakınlıkla bir bağlantısı var mı? Mesela diyelim ki erkek o sırada bir iş için başka bir kıtaya gitti doğuma yaklaşık ve 3-5 ay, 10 ay neyse orada kaldı ve çocuğunun annesinden uzakta. Ya da partnerinin hamile olduğundan haberi yoktu ve daha sonra ayrıldılar, başka bir yere gitti vesaire. Yine bu fiziksel değişiklikler oluyor mu erkek durumda yoksa yani fiziksel yakınlıkla bir alakası
bence
var.
Bence öyle olması lazım. Yani erkeğin bunu hissetmesi lazım. Yani bebeğim geliyor
biliyor
benden
olması
olan.
Lazım.
Bence mutlaka biliyor olması lazım. Başka türlü olacak şey değil. Hatta bazı şeylerde, Hindistan'da bazı bölgelerde şey deniyor. Eğer siz doğacak bebek sizin bebeğinizse, erkek olarak tabii, erkek de ağrı duymaya başlıyor. Eğer ağrı duymazsanız sizin bebeğiniz olmayabilir. Onun için ağrı duymanız gerekiyor bir bakıma.
Şu ikizler vakası gibi hani denir ya işte ikizlerden birine bir şey olduğu zaman diğeri hisseder falan onun gibi bir şey.
Evet evet yani. Yani düşünün yani belki eşiniz doğurmak üzere sizin yani göstermeniz lazım. Bir bakıma herkes sizden bekliyor bunu. Sizde de bir ağrıların başlaması lazım. Başlamazsa çok kötü.
Ya ilginç deneyler de var. Belki siz de örnekler verebilirsiniz bununla ilgili. Ben yayına hazırlanırken okudum. Hatta sizin yayından önce bana gönderdiğiniz makalelerden bir tanesiydi. Şimdi geleneksel toplumlarda nedir bilinen? İşte erkek çocukları arabayla oynar veya işte tabancayla oynar vesaire. Kız çocukları da bebeklerle oynar vesaire. Bu son zamanlarda tabii değişmeye başladı. Artık insanların bir kısmı diyor ki hayır böyle bunlar toplumun bize öğrettiği şeylerdir, klişelerdir. Kızlar da arabayla oynayabilir veya erkekler de işte Barbie bebekle oynayabilir gibi düşünen insanlar da var. Şimdi ama o sizin bana yolladığınız makalede şöyle bir deney vardı. Varmış daha doğrusu. Ben de yeni öğrendim. Mesela maymunlara yapıldığı
tabii.
Zaman erkek evet. Maymunların çoğunluğu da çocuk maymunların çoğu da normalde erkeklerin oynadığı oyuncakları tercih ediyormuş gibi. Mutlaka bunun da yapılmış deneylerden sadece bir tanesidir diye tahmin ediyorum ama yine de bu nasıl açıklanır mesela?
İşte orada şey yapıyorlar yani 3 grup oyuncak veriyorlar dişi ve erkek maymunlara. Bir grup erkeksi dedikleri oyuncaklar. Bunlar araba ve top. Yani böyle yuvarlanıp arkasından koşturmaya çalışan. Bir grup dişi oyuncaklar. Bebek, oyuncak bebek ve tencere. Ondan sonra bir de ne tür grup veriyorlar? İşte oyuncak köpek ve kitap. Ondan sonra filmlerini çekiyorlar bunların. Acaba erkek maymunlar hangisiyle oynayacak, dişi maymunlar hangisiyle oynayacak ve genellikle buldukları da o erkek maymunlar daha çok topu ve arabayı tercih ediyorlar. Dişi maymunlar ise daha çok oyuncak bebeği ve tencereyi tercih ediyorlar. Nötrleri ikisi de eşit kullanıyorlar.
Ama çok enteresan geldi bana. Yani şimdi bebek mesela diyebilir ki o maymun kabilesinde bir tane daha bebek var. Oradan bir analoji yapabilir belki. Ama yani maymunlar tencerede yemiyor ki mesela. Tencereyi kız maymun çocuğunun tencereyi
evet,
seçmesi
çok komik bir şey esasında. Yani seçim olarak da oyuncak olarak da çok komik bir oyuncak. Yapılan deney o yalnız. Yani herhalde onu şöyle düşündüler. Yani durağan bir şey tencere. Böyle yuvarlanan bir şey değil. Ama belki tencerenin kapağını yuvarlayabilirsiniz. O da olabilir. Ama durağan bir şey olarak düşündüm ben onu. Topu yani bıraktığınız anda gitmeye başlıyor. Çünkü yuvarlak. Şey de öyle, araba da öyle, yani oyuncak araba da öyle. Şöyle ittirdiğiniz zaman gidiyor. Bu deniyor ki işte belki de testosterondan dolayı kaslarını geliştirmesi gerekiyor. Erkek şeylerin, maymunların.
Dolayısıyla hareketli
belki de şeyleri hareketli şeyleri daha çok seviyor, olabilir deniyor. Tabii buradan hemen insana atlamak çok zor. Çünkü gerçekten de hani color coding yapılmış durumda. İnsanlar yani işte kız pembe giyecek, erkek mavi giyecek. Yani çok şeyler oluyor. Ben bunun esasında kendi oğlumdan biraz tecrübe ettim. Yani biz bunu hani silah alma küçük oyuncak silah bile almamak için mümkün olduğu kadar dikkat ediyorduk. Bir gün oğlum 2 veya 3 yaşında Lego'dan bir tane tabanca yapmış kendisine. Lego'dan. Yani olacak şey değil. Hiç gördüğü, duyduğu bir şey değil. Ama bir şekilde bir yerlerden herhalde kaptı veya kindergarten'dan bir yerlerden gördü. Elinde olmamasına rağmen o Lego'ları birleştirip bir şey yapmış.
Yani televizyondan tabii, görmüş olabilir.
Televizyondan da görmüş olabilir tabii ki. Yani televizyon sürekli olarak bunları bize...
Ama televizyonda ama şöyle bir şey var. Televizyonda başka şeyler de var. Yani bir tek tabanca veya silah gözükmüyor ki televizyonda. Evet. Yani başka bir şey de tencere de yapabilir mesela. Televizyonda yemek programı da var.
Evet, ama evet yani, doğru. Yani ben orada gerçekten şaşırmış idim. Yani hani bu içinde olan bir şey değil eminim. Yani mutlaka etrafından gördü. Onun için çevremizin çok büyük etkisi var. Gerçekten çevremizin... çocukların gelişmesinde çok büyük etkisi var. Şey değil yani her şey genetikle açıklanabilecek veya bu beyindeki farklılıklardan dolayı açıklanabilecek bir şey değil. Çünkü biz artık ben şöyle düşünüyorum hani vejetaryenler olarak vejetaryen olarak düşünürsen bir insanı insanın gelişiminde yani bu hale gelmemize et oburluğumuz bizi buraya getirdi.
Çünkü bu hale gelmemize
et oburluk yapıldı.
Negatif bir şeyden mi bahsediyorsunuz?
Yoksa pozitif bir şeyden bahsediyorum. Yani beynimiz gelişti, kendimizi sorgulayacak, uzayı sorgulayabilecek şekle getirdik beynimizi. Beynimizi geliştirdik, kompleksleştirdik. Bunu et oburluğumuz sayesinde yaptık. Yani ot oburken çok daha şeydik, yani ağaçtan inmeden önce. Et oburluğu sayesinde, hatta bunu biliyoruz, çene kemiklerindeki gelişikler bulunanlardan biliyoruz. Yani ot oburluktan et oburluğa geçiyor insan ve ondan sonra beyni, kafatası büyümeye, gelişmeye başlıyor. Yani bir bakıma şu anda vejetaryen olabiliriz biz. Çünkü o bizim düşünerek karar verebileceğimiz bir şey. Beynimizde artık geliştirmişiz. Yani bunun üzerine farklı çıkabileceğimiz de bir şey yok. Belki yok. Bir bakıma aynı analojiyi bu şey için de kullanabiliriz. Yani bir bakıma hani erkek ve kadın arasında bir fark var, belki var. Beyinde küçük de olsa bir fark var. Ama biz belli bir kapasitede insanlarız. Yani bunun önüne geçebiliriz. Bu farklılığa rağmen ve farklılığı kabul ederek bir bakıma bunun üstesinden gelmeye çalışabiliriz.
Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Mesela şimdi bir kültürel sınırlamalar var veya dinsel sınırlamalar var veya işte doğuştan değil özür dilerim öğrenilmiş şey bazı şeyler var. Ama sonuçta bunlar aşılıyor zamanla.
Tabii ki.
Ve aşıldıkça bu aynen evrim sürecinde olduğu gibi kadınla erkek beyni arasında fark varsa ki var gibi gözüküyor az da olsa belki. Bunlar ileride sıfırla yani eşitlenebilir mi diyorsunuz mesela?
Bence de yani bu bizim şu andaki avantajımız. Aynı vejetaryen örneği veriyorum. Her zaman onu vermek istiyorum. Çünkü gerçekten de şu anda vejetaryen olabiliyorsak et oburluğumuza borçluyuz. Şu anda eşit olabileceğimiz ileri sürüyorsak bu tarihi gelişimden dolayı ve şu andaki bilgi seviyemizden ve insanlar arasındaki eşitliğe inanmamızdan dolayı. Yani bunu çok daha fazla geliştirebiliriz. Yani eşitlik ilkesini. Kadınlar biliyorsunuz yani orta çağlarda kadın üstün yaratık bence. Gerçekten üstün yaratık ama bunu kabullenmemek için bunlara cadı dendi. Bunlar yakıldı. Yani en ufak böyle farklılık gösteren bir kadın reddedildi toplumdan, aforoz edildi. Dolayısıyla onlar da hep baskıda hissettiler kendilerini. Ancak ki işte İkinci Dünya Savaşı'nda bilhassa toplum olarak fabrikalarda erkek oran öldüğü için işte savaşlarda ve endüstri devrimi çok parlak döneminden geçerken kadın gerçekten iş gücü olarak işin içerisine girdi ve birdenbire parladı. Ve son 100 senede gerçekten de yani eşit seviyede olduğunu görüyoruz. Yani her seviyede erkeği yakalamış durumda kadın. Yani bu 100 sene içerisinde yapılan bir olay. Yani bu üstün şeyimiz bir bakıma görmede, işitmede, hissetmede her bakımdan bir bakıma üstün varlık ileride çok daha iyi bir seviyede olabilecek. Yani toplumsal seviyede. Belki de insanlık çok daha az agresif bir hayat sürecek. Eğer kadınlar yönetimde çok daha fazla rol alırlarsa, meclisteki oranları %20'lerden %50'lere, %60'lara çıkarsa.
Sizde daha az savaş olur diyenlerden.
Aynen, aynen. Bunlar çok daha az savaş olur. Gerçekten. Çünkü bir canlıyı yaratıyor. Yani ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla o canlının hayatını yok etmek herhalde yani zaten empatikte de görüyoruz. Yani başkalarının hissini, başkalarının hissiyatını daha iyi anlayan bir grup. Biz öyle değiliz. Dolayısıyla onların toplumsal hayatta daha yukarılarda olması çok büyük bir avantaj olacak. Bizim için de tabii ki dünya için de.
Şimdi süremiz de daralıyor. Bir şu şeylere de gelelim istiyorum. Hani klişeler vardır ya, o bitmeyen, sürekli kendini tekrardan klişeler, işte kadınlar çok konuşur mesela. Veya kadınlar irrasyonel şeylere daha düşkünlerdir. İşte erkekler ne bileyim dediniz ya, işte çorabını şuraya koysa bulamaz.
Evet.
İşte vesaire, bunun gibi. Bu klişelerden hiç doğru olan var mı mesela, tıbbi olarak ya veya bilimsel olarak ispatlanabilecek? Evet, bu gerçekten böyledir diyebileceğiniz bir
yani,
şey var mı?
Yani konuşmadan söyleyeyim örneğin. Yani daha fazla bir sürü kitaplarda şey yazıyor, kadın daha fazla konuşur diyor. Ama gerçekten de bu konuda test edilmiş çok az yayın var. Test edilen bir tane yayında da erkekle kadın neredeyse eşit miktarda konuşuyor. Dolayısıyla yani test etmesi çok zor ama spekülasyon açık ve halkın hemen öyle diyebileceği şeyler onun için çok tehlikeli. Yani gerçekten öyle bir ayrım yapmak bence böyle bir şey yapmamız... söylenen bazı şeyler var. Onların üzerine geçebiliriz. Örneğin erkekte söylenen şeyler, stres altında erkek, hani bu belki amigdalesinin büyük olması, korku bölgesinin daha büyük olması, stres altında daha çok saklanıyor erkek. Yani stresini kadın anlatırken ve dağıtırken stresini, erkek saklanarak ve oyun oynayarak, video oynayarak veya kitap okuyarak, kendisini geriye çekerek bu stresten kurtulmaya çalışıyor.
Erkek aslında o kadar da delikanlı değil gibi bir şey.
Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Bence kendisini korkunç hale getiriyor. Yani pazılarını gösteriyor, işte bıyık bırakıyor, sakal bırakıyor, şey tatular yapıyor. Bir bakıma korkusunu gizliyor. Bir maske takıyor üzerine bence. Yani bir bakıma korkuyoruz.
Hepimiz. Ama kabahat amigdala'da.
Kabahat amigdala'da. Evet.
Vermekten çok almaya, kazanmaya odaklı deniyor mesela erkek için.
Evet, yani bir bakıma eleştiriye kulakları kapalı deniyor erkek için de. Gerçekten hani yani bir bakıma hani tartışırken yapabileceğiniz şey, belki bir erkeğe yapabileceğiniz şey en azından fazla dikine gitmemek. onun söylediği şeyleri hani belki de olabilir. Bu sizin fikrinizdir. Saygı gösteriyorum. Belki çok daha yaklaşık. Ama sen yanlış söylüyorsun. İşte doğrusu budur dediğin anda erkek hemen defansa geçiyor. Ama kadında böyle bir şey yok olduğu söyleniyor. İşte deniyor ki daha fazla bir dertlerini anlatarak böyle sıkılsa bile bir bakıma sizin ne anlatacağınızı anlıyor, vücut lisanınızı anlıyor, sizin ne yapmak istediğinizi çok daha kolay anlıyor. Belki de burada çok önemli bir şey var. Beni belki de düşünmeye sevk eden bir şey. Yani kadın bir bakıma hani biraz önce dedik ya, altıncı his, yani belki vücut lisanını anlama olayı. Yani etraftaki olayları bir odaya girdiğinde örneğin kim kiminle kavgalı, kim kimi seviyor, kim kimi sevmiyor hemen çözebiliyor deniyor kadın. Erkekte öyle bir şey yok. Dolayısıyla bir bakıma erkeğe bir tavsiyede bulunduğunda kadın işte şu adama dikkat et, şu kadına dikkat et dediğinde dikkate almak gerekiyor bence. Çünkü gerçekten de onlar onu hissedebiliyor. Ama biz onu hissetmiyoruz kesinlikle. Yani bize gelip ayağımıza basması lazım. Adam bize zarar vermek istiyor. O zaman anlayacağız. Ama onlar onu hissettiği ileri sürülüyor. Tabii ne kadar
ama
doğru.
Ama aslında erkeğin korkuyu daha önce algılaması gerekmez mi? Bu daha önceki
yani herkes gülümsüyor yani. Etrafında. Yani şey yok. Yani bir cue yok etrafında. Yani bunu algılayabilecek. Hani adam dişini gösterse belki tamam dersin ki beni öldürmek istiyor, şey yapıyor. Ama her bir toplulukta herkes gayet samimi ama kadın onu çözebiliyor, deniyor. Hep deniyor diyorum çünkü gerçekten de bunları tespit etmek, yani tam olarak bilimsel olarak ortaya çıkartmak
aslında
bence son derece zor.
Şunu tespit etmek herhalde çok daha zor. Yani bütün bu klişeler doğru olduğunu varsaysak bile bunların beyinden yani fizyolojiden veya biyolojiden kaynaklı mı yoksa kültürel kaynaklı mı olduğunu çözmek belki biraz daha zor değil mi?
Evet evet kesinlikle dediğiniz doğru. Yani bir bakıma özet yapmak istersek yani bir bakıma bir farklılıklar var ancak bu farklılıklar gelişemez demek değil. Yani bir bakıma beyin sürekli değişebilen plastik dediğimiz bir organ. Eğer bir farklılıklar varsa bile bunu çözmek yani şu andaki bilgimizle yani nasıl vejeteryandan getirdik şu ana. Şu anda vejeteryan olabiliyoruz çünkü biz etoburduk bir zamanlar. Ama şu anda da biz eğer bu farklılıkların farkındaysak bunun üstesinden gelebilecek kapasitemiz var. Beynimizi örneğin erkekte üç boyutlu düşünme çok daha fazla gelişkin deniyor. Yani kadında da kız çocuklarında da bunu geliştirebiliriz. Örneğin üç boyutlu şeyler okçuluk yaptırabilir bebeğinlere. Basketbol, voleybol oynayabilirler. Bu sayede üç boyutlu düşünme duyuları gelişebilir. Dolayısıyla farkında olduğumuz için nelerin eksik olduğunu belki de onların üzerine gidip onları tamamlamamız mümkün olabilir. Erkekte örneğin erkek daha az sosyal, daha içine kapanık. Dolayısıyla erkek çocuklara, ebeveynleri daha fazla ilgi gösterebilir. Onlara okuma haznelerini geliştirmek için daha fazla kitap okuyabilir. Onları daha sosyal hale getirmeye çalışabilir. Arkadaşlarının yanına getirir, konuşturur, ettirir. Yani bu eksikliklerimizi ebeveynler bu plastik beynimizi geliştirerek kapatabilirler.
Kısacası ilk atalarımız kadar beynimizin sınırları içerisinde kalmak zorunda değiliz.
Aynen. Şu anda o bilgiye sahibiz. Yani artık eşitliği tam anlamıyla sağlayabiliriz. Yani.
Hocam çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Konuğumuz olduğunuz için. Bu ikinci programımızda sizinle. Daha önce de Zekanın Evrimi konusunda bir program yapmıştık. İnşallah ileride üçüncü programımızda yaparız başka
İnşallah.
Bir konuda. Çok
İnşallah.
Teşekkür ederiz geldiğiniz
Rica
için.
Ederim. Görüşmek üzere.
Evet, bu akşam Meraklısına Bilim'de Profesör Doktor Kemal Türker'le kadın ve erkek beyinlerinin ne kadar benzer, ne kadar farklı olduğu konusunu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.